kainata nasıl bakacağız? Hani geçen dersimizde yine konuştuk. Manayı harfiyle bakmak lazım. Peki manayı harfiyle bakarken nelere dikkat etmek lazım? Onunla ilgili bir ders olacak. Hani ilk başta bu şeyi yine tekrarlayalım. Manayı ismiyle nasıl bakılıyor? Manayı harfiyle nasıl bakılıyor kainata? 12. sözün başında şöyle bir yer var. Bir okuyayım ben. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim ilamdar istedi ki Kur'an hakimi manasındaki kutsiyetine ve kelimatındaki icazı şahesli bir yazı ile yazsın. O mucizluğuma kamete harika bir libas giydirsin. İşte o nakkaş zat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetler cevherleri yazısında istimal etti. Hakaikinin tenevvüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lüldü ve akik ile ve bir tayfesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus ehl-i hakikatın nazarına o suri güzellik manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işareti olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından, yani münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin çendan Arabi bilmiyor. Fakat çok iyi bir mühendistir, güzel bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cevherdir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir, Kur'an-ı Hakim'dir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerden daha âli, daha gâli, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envar-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zinşana takdim ettiler. O hakim evvela Pendiyosof'un eserini aldı. Baktı gördü ki o hot pesent ve tabiat perest adam çok çalışmış fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış, belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menbaya hakayık olan Kur'an'ı manasız, nukuşsuz zannederek mana cihetinde kıymetsizliği ile tahkir etmiş olduğundan o hakim hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest müdakkik alimin eserine baktı gördü ki gayet güzel, nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barikallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verisin irade etti. Bu bir temsil. Şimdi hakikate geçiyor. Hakikatte biz şey yapalım. Eğer temsili fehmettin ise bak hakikatin yüzüne de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakim ezelidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe hükümasıdır ve hükümasıdır. Diğeri Kur'an ve şakipleridir. Evet Kur'an hakim ve şu Kur'an-ı Azim-i kainatın en âli bir müfessiridir ve en belli bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harf-i manidar olan mevcudatın mana harfi nazarıyla yani onlara saniye hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniyenin cemaline delalet ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise Hurufat-ı mevcudatın tezyinatında ve münasebetine dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına mana harfiyle, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle, yani mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. Diye gidiyor. Şimdi burada kainat örneğinde, kainat bir kitap. Felsefe nazarı nasıl bakıyordu? Onun harflerine bakıyor. İşte harflerin birbiri arasındaki ilişkisine bakıyor. Şu harf şu kadar yazılmış, bu harf bu şekilde yazılmış, bu altından yazılmış, bu mücevherden yazılmış, bu şundan bundan vesaire. Sadece zahiren bakıyor, şekline bakıyor, boyutuna bakıyor. Onu bir analiz ediyor. Yani şu kainat, işte diyelim bu kainat, kitap örneğinden gidelim. Ben şu an bakarken buradaki harflerin sadece şekillerine bakıyorum. Neden yapılmış onlara bakıyorum. Fakat onun arkasındaki manayı göremiyorum. Çünkü işte onun manayla, onun mana harfiyle bakmadığım için, okuma yazma bilmediğim için sadece buna, bana şekillerden ibaret. Bu kez de bu kitap niye yazılmıştı? Bu kitabın harflerin kullanılmasından maksat ne? Mana. Yani bu manayı müfessir bize bu manayı vermek istiyor. Kitabın gayesi bu. Yoksa harflerin şekilleri veya onlar değil. Kitabın gayesi bu mananın bize verilmesi. Kainat da aynı şekilde öyle bir kitap diyor. Felsefe ve bilim ehli insanlar gittiği yol daha çok buradaki harflere nasıl bakıyorlarsa işte analiz etmek. İşte şekli şu kadardır. Kanunları belirlemek. Şununla şunun arasında böyle bir ilişki vardır. İşte şu bundan yapılmıştır, şöyle yapılmıştır. Fakat işin mana tarafına geçemiyorlar. Yani niye yapılmış? Kim yapmış? Bunun manası nedir? Buna geçemiyorlar. Fakat Müslüman alimler, ki Müslüman alimler ve işte Kur'an yolu mana harfiyle bakarak mevcudatın zahirinden ziyade oradaki arka taraftaki esma ilahi okumak. Mesela işte hani hep verdiğimiz elma örneği var. Evet. Elmanın arkasındaki şefkati, merhameti, ilmi, hikmeti, niye gönderildiğini bunu okumaya çalışıyorlar. Burada mana harfiyle gidiyorlar.
Mesela şimdi bir çoba ile bize bile sorsa düştüğümüz varsa harun kardeş burayı niye ısıtıyorsun? Hemen ben dersin ya doğalgaz. Bak şimdi ya hangi doğalgaz? Doğal ne yani? Doğal. Ne doğal? Kimden doğal? Nasıl doğal yani? Nereye gidiyor? Ya bugün ne diyor? Az evvel ne dedi? Fıtrı gaz. Hani çok düştüğümüz şey.
Aynen. Mane harfiyle yani niye okuyamıyoruz?
Mesela onun kardeş yarın görüşelim. Ya işte oradayız tamam görüşelim. Yarın görüştürürse görüşelim.
Evet.
Bu düştüğümüz şey mana harfi mana isim. Hep bakıyorum ben burada onlara bakıyorum. Ben onlara tamam kardeş yarın oradayım. Öyle değil. Mana isim mana harfi oradan biraz daha da farklı olmak şimdi. Bir de, o ortaya çok düşüyoruz.
Aynen. Yani mana harfiyle okumaktan bahsediyoruz fakat bunu hissen niye yapamıyoruz? Yani önümüzde hangi engeller var?
Evet.
Yani tamam diyoruz ki evet esma nazarıyla okumak lazım kainatı. Geçen sohbette de bahsettik. Ondan öncekisinde de bahsettik. Fakat yani his mertebesinde belki aklen biraz yapabiliyoruz. Tefekkür noktasında ama bir ağaca baktığım zaman niye hissen? Aynı anda o esma ile aynı temessül olarak onu görmüyorum. Onu bir müstakil olarak bir varlık olarak görüyorum.
Ne kadar i̇şte bunun olmuş ya.
Perdelerinden bir tanesi enaniyet demiştik. Geçen hafta da bahsetmiştik. Çünkü biz kendimize mana ismiyle baktığımız zaman bütün mevcudatı parçalayıp onlara da mana ismiyle bakıyoruz. Bu kez onlar kendi hesabına oluyorlar. Yani vücutları ve varlıkları hesabına oluyorlar.
Üstad abi bir şey demiş. Demiş ben bir ağaca baktığım zaman işte 20 sinema 30 tiyatrodan lezzet almış gibi alıyorum demiş.
Bir ağaca baktığım zaman. Çayırda baktığı zaman demiş.
Öyle bir yani 20 sene 30 yapıyor.
Kim 7 düşüyor
yani. O önemli olur mu yani? Oradan kurtulmanın şeyi
çaresi mi? Abi siz.
İşte
şeyiniz gene girmiyorsunuz ya. O sen eczan hepradır zaten. Oralara girmek lazım.
Aynen. Oraya girersin.
Ne için kainattan baksan?
Yani manayı, arifi bakış, ismi bakış yani bunları külliyat çok okumak lazım yani.
O insan ekber. İnsan ekberin bir cilvesi bizde var. Sürekli.
Mesela küçük sözlerde sağa giden, sola giden adamlar var ya. Sağa giden adam harfi bakıştır, manayı harfi bakış. Sola giden adam ismi bakıştır. O küçük sözlerdeki misaller var ya. Mesela bize bir örnek, bize ne yapacağız yani? Çünkü çarpım tablosunu bilmesen matematik işlemi yapamazsın. veya biri sana anlatsa bir şey anlamazsın. Yani bizim için çarpım tablosu bu külliyatın şeyleri, yani o harfi bakışlar, ismi bakışlar.
Çok
yani müzakere, mütalaa, derslere iştirak etmek. Bunlar yani o bakışı değiştiriyor yani.
Sanki burada hani perdeler var. Tamam, bilsek dahi bunun böyle olacağını biliyoruz, okuyoruz. Hı. Fakat günlük yaşamda bu tefekkürü sağlayamıyoruz. Neden? İşte bazı mesela bir sistematik eksikliği var. Bir de bazı işte enaniyet gibi tecerrütler falan olması lazım. Öyle perdeler var. Yani sistematik olarak mesela esma ilmini nasıl tefekkür edeceğiz? Onunla ilgili üstad, ben biraz toplama yapmıştım bununla ilgili. Orada 5 tane denklem hani biraz keşfettiğim gibi. Yani birinci denklem zahir batınla başlıyor. Yani ilk önce mevcudatın zahirine değil işte batına, bahsettiğimiz gibi mana ismi, mana harfine odaklanmak. Yani kainatı tefekkür ederken o şekillere, o süs tezinatadan ziyade orada dağılmak yerine onun arkasındaki manayı, esmayı görebilmek.
Yani,
aynen. Şimdi zahir, batın, mülk, melekut. Hani birazcık da onun melekut tarafına görebilmek. Hani mana tarafına bakabilmek. İşte dediğim gibi hani bu kitabı ben eğer mana tarafına bakmazsam bu kitap bana okuma yazma bilmediğim zaman şekillerden ibaret bir karmaşık bir şey geliyor. Sadece burada şekilleri görebilirim, sanatı görebilirim hani güzel bir şekilde yazılmışsa. Fakat yine manayı göremiyorum. Kainata da ben o nazarla baktığım zaman kainattaki sanatı görebilirim. Süsleri görebilirim. Mevcudatı görebilirim. Mevcudatı analiz edebilirim belki. Birbiri arasındaki kanunları bulabilirim. Fizik, kimya, biyoloji gibi. Fakat asıl istenilen işte kainatın müellifi, yaratıcısı asıl onu istemiyor. Onun arkasındaki manaları keşfetmem lazım. Onun için işte melekutu bakış birazcık da hani batın tarafıyla bakmam lazım işte. İşte bunu sağlayanlardan bir tanesi mana harfi, mana ismi denkleminde ene, enaniyetin iyi kullanılması. Geçen derste bahsetmiştik.
Sonra bunlar perde oluyor değil mi abi?
Aynen. Yani çünkü kendimize mana ismiyle baktığımız zaman bütün kainata da mana ismiyle bakıyoruz yani. Tam çok yani çünkü insan kainata baktığı için yani insan merkezde. Yani şu an mesela gözüme diyelim kırmızı bir gözlük taktığım zaman veya kahverengi bütün kainatı da öyle görüyorum. Yani merkezdeki küçük bir değişiklik. Bak bir gözlüğümün rengini değiştirdim. Kırmızı gözlük taktım. Bütün mevcudatı kırmızı görüyorum. Halbuki bunlar hakikatte kırmızı değiller. Veya işte tabiat misalesinde örnek veriyor. İşte gülen adam kainatta her şeyi güler surette görür. Üzülen adam kainatta her şeyi üzgün bir surette görür. Yani insan enfüsten afaka doğru bir bakış olduğu için işte enfüste enaniyet meselesini halledemediğimiz zaman afakta da o manayı görmüyoruz. Sadece suretlere odaklanıyoruz. Çünkü enaniyet daha çok nefsi gidiyor. Nefse odaklanmış. Ve lezzeti manadan ziyade lezzete odaklanmış. Ana odaklanmış. Yani bunun çok detayları da var. O yüzden bu kez manaları parçalıyoruz. Surete direkt bakıp sureti analiz etmeye çalışıyoruz. Ve surette boğuluyoruz. İşte elime geldiği zaman ben oradaki direkt lezzete bakıyorum. Nefsime bakan tarafına. Arkasını hiç düşünmüyorum. Kim bana gönderdi bunu? Vesaire. Bunları hiç hikmetini düşünmüyorum. Direkt anlık ve sureti bir bakış. Yani bunu sağlasam bile diyelim ondan sonra mana harfine geçtim. Enaneti bir şekilde anlayıp mana harfine geçtim. Orada da yine çok perdeler var. İşte mesela 24. sözün başında yine söylüyor. Yani çok önemli bir mesele çünkü kainatı tefekkür, böyle tefekkür etmemiz lazım. Üstad 7. şuayı böyle yazmış. Yani 7. şuayı gibi bir eser enfüsteki şeyleri halletmiş. Mesela hani şunu çok iyi anlamamız lazım. İşte esma nasıl tefekkür edilir?
Yani manayı ismi, manayı harfi diyelim ki manayı harfi bakmayı öğrendin.
Ha, öğrendik.
Mesela o 24. sözün o baş tarafında bu sefer cüziyetten çıkıp külliyet kesbetmen lazım.
Aynen.
Yani
cüziyetten çıkıp külliyet kesbetmen olmaz.
Olmasan çok yetersiz kalırsın.
Cüzi nazarına bakılmaz.
Yani o işte 24. sözün birinci dalı.
Ne olur?
Şimdi ben işte bunun üzerine bir çalışma yaparken şöyle sıralandırmıştım. Zahir batın ikinci sırada esmada zahir batın ilişkisi, sonra celal cemal, sonra vahdiyet ehadiyet, ondan sonra evvel ahir, sonra da rubiyet uluiyet geliyor. Yani uluiyetteki bakış en son nokta. Oraya girene kadar belli bir mertebemiz var. Zahir batında şeyi anlıyoruz biz. Mana harfiyle bakış kainata. Onu hallediyoruz. Zahir batından sonra celal cemal tecellileri var kainatta. Kitabı yazan zat bize kolaylık sağlamak için bütün kitabın fiil listesini diyor Üstad Hazretleri belli yerlere derc etmiş. Çünkü kainatı biz aklımızla, fikrimizle öyle tefekkür etmeye çalışsak o kadar çok detay olduğu için anlamamız mümkün değil. Yani trilyonlarca sayfalardan oluşan bir kitap, kainat kitabı. Ama bunu yazan zat insanın mahiyetini de bildiği için, insanın fıtratını biliyor, anlayamayacağını biliyor. İşte bu bütüne ait bilgiyi bazı yerlerde derc etmiş, hülasa yapmış yani. O hülasa yaptığı şeylerin üzerine de cemal hakikatını koymuş ki insanlar ona odaklansın. Mesela hayat hakikati, zihayat. Yani fiilisti yaptı, hayat hakikati. Bu kainatın bir fiilistesi diyoruz. Hayat hakikatının olduğu her yere bir cemal tecellisi var yani. Mesela bir kelebeğe bakalım, bir hayvanlara bakalım, bir bitkilere bakalım. Ne kadar süslü varlıklar, ne kadar cezbediyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak bize oraya veya kendimize bakalım, insanlara bakalım. Cenab-ı Hak o fiilisteye odaklanmamızı istiyor. O yüzden cemal tecellilerini koymuş. Yani zahir batından sonra celal cemal denkleminde cemale odaklanmamız lazım ki bizi o ehadiyete götürecek. Yani şurada söylüyor.
Yüz defa emniyet bir yer var.
Orayı da dördüncü de okumak lazım.
Yüz defa emniyet bir yer var.
Emirdağ alakasında.
Emirdağ 104.
Orayı birazdan okuyayım abi. Şunu okuyayım. Ondan sonra orayı okuyayım. Yani bu cemal, kainattaki cemal, rahmet sikresi bizi ehadiyete götürdüğü için var. Bizi ehadiyete götürüyor. O yüzden yani. Yani ehadiyet neden önemli? Çünkü bütünü anlamamız lazım.
Ehadiyet meselesini çözmezsen bu işler açılmaz.
Olmaz. Hayat meselesi, ehadiyet, yani ehadiyet meselesi.
Her an tecellisi bizde var. Ben konuşmuyorum. Ben var değilim aslında. Yok eser yokum yani. Hiç, hiçliğini bilmek icap ediyor bize. Hiç olduğunu bilmen lazım. Bilmemiz lazım.
Yok.
Hiç endere içiyoruz. Fakat bütün mevcudu birden isterim.
Külliyeti çıkarken o çok önemli yani. Külliye nazar.
Vücudum hadsiz vücudun ailesi, nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutlara kadınlaşır. Manen imbisat ediyorsun yavaş yavaş. O zaman işler kolaylaşıyor. Evet.
Manen imbisatla nihayetsiz imbisata mı çıkıyorsun?
Evet. Çünkü Cenab-ı Hak nihayetsiz bir aile yapmış insana. Kalbin şeyi yok. Kilometresi yok.
Aileyi tutma. Sen bir kere kadar gidiyor.
Nihayetsiz imbisat edebilir insan.
Şurada bir yer var abi rahmetle ilgili. Cenab-ı Hak diyor ki her bir nevide sikke-i ahadiyeti göstermek ve zat-ı ahadi mülaze ettirmek için hatim-i rahmaniyet içinde bir sikke-i ahadiyeti gösteriyor. Sağ külfetsiz herkes her mertebede. Herkes her yani mertebede. Şimdi çünkü kitabın hepsine odaklanamayan insanlar, çünkü bütün insanlar yani çok az yani peygamberler veya büyük zatlar haricinde diğer insanlar o kitabın bütününe şey yapamıyor, odaklanamıyor. Onun için o kitabın tamamını belli bir yere filiste olarak koymuş. Belli bir kelime işte hayat kelimesi diyoruz biz buna. O hayat kelimesinin üzerine de cemali koyuyor ki insanları çeksin, cezbetsin. Ki o cezbeden sonra sırr-ı ehadiyete varacak. Sırr-ı ehadiyetten külliyete doğru gidecek. Hani bir yol ona. Herkes diyor İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn deyip doğrudan doğruya zat-ı akdese hitap ederek müteveccih olsun diye orada bir yer var. Yani şimdi kainatı okumaya başladık mana harfiyle. Esma'yı okuyoruz. Orada odaklanacağımız şey karışık şeyler değil. Hayat hakikati gibi. Bütün kainatın filistesi onda olan şeylere odaklanmamız lazım. Ki o zaten bizi direkt cezbedecek. Çünkü üzerinde cemal tecellisi, cemal insanı cezbeder. Hani ilk önce çeker yani kendine doğru. Zaten fıtraten de çekecektir. Hatta bakalım hayat sahibi bütün varlıklarda cemalde muazzam derecede tecelli ediyor yani. Yani oraya bakmamızı istiyor Cenab-ı Hak. Oradan bir tefekkür yapmamızı istiyor. Çünkü hayat, burada en külli olarak hayat var. Hayat merkez. Hayat anlaşıldığı zaman bütün kainatta yani Rabbül Alemine giden bir yol açılıyor. İşte ne dedik? Celal cemalden sonra, o cemali iyi anladıktan sonra ehadiyeti anlıyoruz. Mesela hayata doğru gittik. Ehadiyeti anladık. Ehadiyetten vahidiye doğru bir geçiş var. Yani hayattan bütün kainatı anlamaya doğru.
Şekilde, surette, cüziyette hep sıyırmak lazım.
Tecerrütler geliyor ondan
sonra. Tecerrütler, evet.
Yani kendimizi...
Yanlış yerleştirdiğimiz bir şeyleri değiştirmemiz lazım.
Tecerrüt niye lazım? Tecerrüt, hani Nadir abi tecerrüt diyor ya abi. Normalde hakikat var zaten. Evet. Fakat sen sıyrılamadığın için mesela şimdi karanlık var. Şu anda mesela karanlık nerede? Dışarıda. Ama niye gelemiyor buraya? Burada aydınlık var. Kapatırsan gelir. Şimdi bizde de biz hakikatin tam içindeyiz. Fakat başka şeyi içine aldığın için o hakikat gelmiyor yani. O zaman onu çıkaracaksın, tecrübe edeceksin, o gelsin.
Zamanla zamanda mekanda
tabii.
Tek ticaret. Sıyırmak lazım.
Evet. Ticaret olduktan sonra zaten girmiyorlar. Zaten giriyorlar. Şu an biz kapatıyoruz o tecemliği.
Mesela bir antip... İsmet abi sen şimdi Eyfel Kulesi'ne gideceksin ya.
Evet.
Şimdi bir tane adam varmış abi. Böyle Eyfel Kulesi'ni Paris'te yaşamış, hiç sevmiyormuş. Ama her gün içine gidermiş. İçinde lokanta varmış onun böyle. Demiş yani niye sen biliyoruz ki sevmiyorsun burayı yani. Niye gel? Demiş ki ben burayı hiç sevmiyorum. Bu demiş Eyfel Kulesi'ni bu demiş şehirden görmediğim tek yer bunun içidir demiş. O yüzden buraya gelirim ben de. Görmemek için yani. Ya aynen bunun gibi abi. Biz hakikatin tam içindeyiz. Peki niye görmüyorsun? Ha, o tecerritler olmayınca göremiyorsun yine.
Tabi tecerritler lazım aynı.
Bu zerrecik vücudun tasvip bir ailesi, nihayetsi bir imtisatla haddi şeyleri kazanmak.
Yani, yani misalda hakikati abi niye görmüyorsun sen içindesin? Ha, tecerridin yok tecerriden.
Tezahü bile dışarı çıktı.
Yani adam Eyfel Kulesi içinde görmüyor ya. Sen hakikaten içindesin. Görmüyorsun. İçindesin tabii. Ama görmüyorsun yine.
Yani, balığın sudaki hali gibi.
Aynen. Farkına varamıyor yani.
Varamıyor. Çıktığı zaman farkına varıyor. Çırpınmaya başlıyor ama içinden geçiyor.
İşte yani çok yani üstad nasıl böyle bir tefekkürü elde etmiş? Bu sistematik şey. Enfüsten afaka doğru bir yol. Ve ehadiyetten vahidiyete doğru bir yol. Yani biz bazen demek ki o zaman bu manaları bilsek de tefekkür ederken bu noktalara dikkat etmediğimiz için sistematiğimiz yok. Rastgele bir tefekkür anlayışı o zaman olmuyor. Ama böyle bir sistematik üstadın şey yaptığı gibi yani enfüsten afaka, ehadiyetten vahidiyete, cemalden celale doğru bir sistematik incelesek ve onu ruhumuza oturtursak tefekkürünü.
O da tecerrüt de mümkün.
Tecerrüt bunun bir ciheti. İşte farklı farklı bir sürü hakikatim var yani.
Çok
aynen,
perde
tabii.
Olmuş, perde olmuş.
Dahilden harca merkezden burada bakmak lazımdır diye bir şey
var. Nadir abi bir yer söylemişti. Onu...
Evet, Emirdağ 104.
144
mı? 144 mu? Böyle bir şey mi?
104 mu? 140. Şey değişiyor. Şey yayınlara göre değişiyor.
Yani mesela diyelim ehadiyetten vahidiyete geçtik. Yani benim Rabbimden diyor. Yani konu aslında biraz dağınık gidiyor da çünkü yok, çok yerle alakalı.
Yok.
Benim Rabbimden bütün alemlerin Rabbine geçiş süreci bu. Ehadiyetten vahidiyete. Orada da yine tamamlanmıyor bu hakikat. Yani Allah'ı tanıma hakikati. Bir de evvel ahir var. Tamam, Rabbül Alemin ama geçmiş ve geleceği de kapsayan bir Rabbül Alemin. Yani bütün zamanların Rabbül Alemini. Yani geçmişi de kapsıyor, geleceği de kapsıyor. Sadece bu ana ait değil. Benim yaşadığım zaman ait değil. Ondan sonra zamandan tecerrüt lazım. Evvel ahirde. Ondan sonra rububiyetin mutlaka noktasına çıkabiliyorsun. Tefekkürde. Ki o uluhiyete götürüyor seni yani. Direkt
yani,
zat-ı ahadını tanımak.
Zamandan, mekandan, şekilden, suretten hep sıyırma gücü abi diyor bunlardan yani. Mane sıyırmak, tecrübe etmek yani. İşte bu devrecek vücudun, hadsiz bir vücudun aynası, nihayetsiz ve imbisat ile hadsiz vücudları kazanması vesaire. Kainattan maksat biziz aslında.
Aynen.
Kainatı bir temsil ediyor. İnsan ekleri bize şeyi var. Hepsi burada ne varsa hepsi burada.
Tatilde nedir abi ya?
Evet. Şurada yani kolay yol var. Biz zor yolu tercih ediyoruz.
Ya biraz
veya bu kolay yolu çok keşfedememişiz.
Biraz meşguliyet gerekiyor abi biraz. Yani
meşguliyet o aynen meşguliyet bir daha abi. Mesela kolay yolu varken niye kolay yolu tercih etmeyelim ki? Bak Enfüs ve Afaki iki tane yol seçiyor. Söylüyor burada. Birinci diyor. Kitabı Kainat-ı Mütalaa ile Ayet-i Kübra ve Hizb-ül Nuriye ve Hülasat-ı Hülasat gibi afaka bakmaktır.
Cenab-ı Hak'tan istemek lazım. Dua edin.
Birinci yol bu. İkinci yol Nadir abinin dediği gibi Enfüs yolu. Çünkü merkezden muhite doğru bir bakış var. Merkezdeki çok küçük değişiklikler bütün kainatı etkiliyor. Diğeri en kuvvetli. En kuvvetli diyor yani. Bu Ayet-i Kübra meselesinden daha kuvvetli. Ve hakkal yakın derecesinde yine vicdanı ve hissi bir derece şuhudi olan vicdanı ve hissi ve bir derece şuhudi olan hakikat-ı insani haritasını ve inayet-i beşeriye fiil listesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalaa ile çünkü bu hakikatte insan hakikatinde zaten bütün kainata derc edilen manalar oraya toplanmış zaten. Yani çünkü fiiliste yapılmış. Aslında tanımaya başlayan yol biz kendimizden başlıyoruz ya yani. Çok kolay. Allah'a giden yol aslında bizle başlıyor yani. Enfüsten başlıyor.
Orada mı yazıyordu şimdi gelecek ayda? İmanın şüphesiz ve vesvesiz mertebesine.
Aynen abi. Diyor. İmanın şüphesiz ve vesvesiz.
Maşallah.
Mertebesine çıkmaktır ki Sırrı akrabiyet meselesi de bu zaten. Sırrı akrabiyet. Cenab-ı Hakk'ın bize yakınlığı.
Şahadetten bahsettik biz. Sebahattin kardeş dedim. Onlar sensin, sen onlarsın dedim. Yani bütün ne varsa biz, bizim eczamız, yüzyatımız, kainatta. İnsan ekberin şeyi cilvesi var bizde. İnsan asgardan ekbere geçmek lazım. Manen. Tefekkürle. İsteyerek Cenab-ı Hakk'tan.
Yani. O zaman külliyet oluyor. O zaman hakiki manada
evet.
Marifetullah oluyor.
Israrla istemek lazım. Ağlayıp, sızlayıp, gözyaşı döküp, Cenab-ı Hakk'tan istemek lazım. Tövbe etmek lazım.
Mesela burada sırrı akribet dedi. Cenab-ı Hakk'ın bize yakınlığı.
Kaçınmak lazım, evet.
Mesela bu kitaba baktığımız zaman müellifinin bize yakınlığı manayla alakalı değil mi? Şu an ben manayı okuyabildiğim zaman aslında müellifin o zihnindeki şeyleri okuyorum yani. O manayı okuyorum. Mana nazarıyla bakabildiğim zaman. Ama sureten baktığım zaman sadece şekilden ibaret. Aynen o şekilde kainata esma nazarıyla baktığım zaman akrebiyet sırrı açılıyor bana. Yani esma tarafı yani kainatın mevcudatın arkasındaki o mana ve Cenab-ı Hakk'a yakınlık tarafı açılıyor. Diğer türlü açılmıyor yani. Sırrı akrabiyet meselesi de enfüste alakalı. İşte enfüste tefekkür-i iman-ı hakikatin bir parçası 30. söz, ene ve enaniyet ve 33. mektubun hayat penceresinde ilahi diye gidiyor insan penceresinde. Yani biz
işte onların üzerinde durmak lazım.
Çok durmak lazım. Asıl merkez bu çünkü yani. Merkezden muhite doğru bir tefekkür olduğu için merkezdeki küçük bir şey her şeyi etkiliyor.
İnsan asgariden insan ekstere geçmeye çalışmalı. Derecemizde.
Ben sana söyleyeyim, hepimize söyleyeyim.
Yani. Rububiyet, uluhiyet kalmıştı en son. Hani şeyden, evvel ahirden geldik ya.
Abi rububiyetin mutlaka noktasına çıkıyorsunuz. Eğer yani ehadiyetten vahidiyete geçip öyle bir vahidiyet ki ana değil ve bütün kainat, bütün zamanlara kapsayan bir vahidiyete ulaştığınız zaman rububiyetin mutlaka derecesinde ki Ayet-i Kübra'da hani hazır hani şey oluyor ya işte bir zat hazır hani uluhiyeti mutlakaya müteveccüh oluyorsunuz ki Allah'ı tanımak o zaman oluyor. Diğer tanıdığımız ya Esma'yı tanırız bir mertebede. Çok cüz'i bir mertebede. Allah'ı Rahim sıfatıyla tanırız. Rahman sıfatıyla tanırız. Hakim sıfatıyla tanırız. Bunları yapamazsak, tecerrütleri sağlayamazsak. Allah'ın bir esmasını tanırız ve o cüz'i mertebede olur. Ama hem ahadiyeten gitmek lazım. Yani bütün Esma'yı tanıyacağız Allah'ı tanımak için. Çünkü Allah bütün Esma'yla tezahür ediyor ve o bütün Esma'nın da en azami mertebesini tanımamız lazım. Hem yatay hem dikey olarak bir terakki lazım yani. Yoksa tanıdığımız Allah çok şey oluyor yani. Cüz, yani bizim nazarımızda çok cüz oluyor. Yani uluhiyeti mutlaka çıkış için böyle bir enfüsten afaka doğru bir yol var. Yoksa direkt kitaba odaklansak çok karışık. Bütün kainatı tefekküre başlasak işin içinden çıkamıyoruz yani afaki tefekkür.
Bolma oluyor zaman ya.
Boğuluyorsunuz, evet.
İnsan nihayetin imbisat edebiliyor demek.
İnsan nihayetsiz imbisat ediyor.
Evet, enaniyet daha şeyinde.
İşte o da sır da enaniyet yani. Evet. Çok üzerinde duruyoruz ya, enaniyet meselesi. Şurada da, geçen de okuduk.
Senden bana ben gittim, İbret sen Nurda'ya koştum, Nurda'ya demiştim, denizler gidiyorsun diyor.
Asaf bir de
fakat diyor, enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucid hakikinin bir aynı tecellisinin bulunduğunu gördüğü vakit. Yani kendisini insan eğer böyle tanımlarsa Cenab-ı Hakk'ın mucid hakikinin bir aynı tecellisi yani
yavaş
olarak
yavaş açılır o.
Tanımlarsak biz kendimizi.
Sen merak et, üzerine git.
Aynen.
İstirarla ister, ağla, sızla, gözyaşlık inşallah olsun.
Bu hakikat açılıyor ve ondan sonra da bütün mevcudat ve nihayetsiz bir vücudu kazanır.
Nihayetsiz evet.
Nihayetsiz bir vücudu kazanır. Yani
kendini... sen oldun.
Aynen. Evet. Çünkü kendimi esma tecellisi olarak görürsem Cenab-ı Hakk'ın hani bu nazarla mevcut hakikinin bir aynı tecellisi olarak görürsem bütün kainatı da öyle görüyorum. O zaman aramda hiçbir fark yok.
İnsan ekberi
o da öyle, ben de öyle. Tabii benlik, enaniyet kalkıyor. Bu kez vücut imbisat ve inkişaf ediyor. O zaman şu cesedim gibi mesela cesetle alakadarız ya abi. Oradan bir tecelli geliyor sonuçta. Bir şey geliyor. Bu ceset imbisat ve inkişaf edip bütün kainata yayılıyor. Ve o zaman düşün alakadarlığı. Üstad gibi bir yaprağın ağaçtan dökülmesine bile acıyor. Ki oradan bir mana açılıyor ona. Tefekkürü ne kadar geniş yani. Bu 24. mektup ne kadar geniş. İkinci şu anda tefekkür diyor ya, hisler beni sevk etti bu hisler. Nasıl hisler? İşte o bir ağacın yaprağın dökülmesinden başlayan bir tefekkür süreci onu ta Rabbül Alemin'e götürüyor. Öyle bir terakki var yani burada. O da şeyle alakalı. O eneyi terk edip kendiyle meşgul olmayı bırakıp kainatta yani hakikatle meşgul olmak ve kainatta imbisat etmekle alakalı. Ki burada söylemiş yine. Zira diyor bütün mevcudat esmasının cilvelerine mazhar olan zatı vacib bir vücudu bulan her şeyi bulur.
abi insan küçük bir alem, kainat büyük bir insan mı?
Tabii.
İnsan ekler. Rin gölgesine girer.
Yani melekut tarafında zaten zaman mekan denen kavramlar yok. Hayat dediğim şey de eşyanın en melekut tarafı olduğu için her şey orada olabilir. Mesela şöyle düşünelim. Çekirdek ağaç ilişkisi çok güzel bir örnek abi bunun için. Yani bütün ağaç aslında mahiyet olarak çekirdeğin içinde mevcuttur. Yani bütün ağaç mahiyet olarak çekirdeğin içinde mevcut. Aynen öyle de işte bu hayat dediğimiz şey de.
Peki tohumla çekirdeğin arasında ne bir fark var abi?
Ha, o temessülat var tohumla çekirdek arasında da. Yani o ilişki tam açıklamaz. Yani bu ilişkiye odaklanmak lazım. Yani ağaçla çekirdek arasındaki ilişki. Yani bunu anlayabilmek için. Nasıl ki bütün kainat, bütün ağaç o çekirdeğin mahiyetinde yazılıysa ve orada varsa, bütün kainattaki her şeyde bizim hayat dediğimiz şeyde yazılı. Ve orada var yani. Orada tecelli ediyor. Melekut tarafında şey yok. Büyük, küçük, orada olur olmaz. Yani çok şekiller şunlar hiçbir şey yok. Yani işin melekutuna doğru gittiğimiz zaman her şey daha böyle şeffaflaşıyor ve aynı zamanda kendinde hiçbir şey olmakla beraber her şeyi gösterebilir bir şey geliyor. Mesela elektrik. Elektrik çok belirgin bir şey olmamakla beraber şu an mahiyetini bile anlayamamışlar. Birçok formata girebiliyor. Isı oluyor, ne bileyim ışık oluyor, makinelere giriyor, farklı formatlara giriyor, enerji dönüşümler oluyor. Yani birçok formata girebiliyor. Aynen öyle de İşte bu hayat dediğimiz varlık, Esma'yla tecellisi, işte orada çok hakikat var. Oraya odaklanmak lazım yani.
Bir de önemlisi hiçliğini bilmek lazım. Hiç elleri hiç ümdürürse bütün renkler birden ister.
Tabii
hiçliğini bilmek lazım.
Aynen.
Hakikatte var olan yalnızlığına bakmış. Biz sıfır elde var, sıfır aslında.
Bizde sadece bir meyiller var.
Bizde bir şeyimiz değil. Ne vücudumuz da yok aslında. Cenab-ı Hakk'ın
bize ait olmuyor bir şey, biz sahip çıkmaya çalışıyoruz.
Tabii sahip çıkıyoruz yani.
Sahip çıkan biz mi, labe emir mi?
İşte mesela bunlarsa.
Şu vücutta trilyonlar tane hücre var. Ve muazzam aktiviteler oluyor. Ben bunları yönetmekten, zaten bilmekten acizim. Bırakın yönetmeyi, yani bunları kitaba
sahibine
dökün.
Sahibine bırak ya.
Tabii. Ya bunu demek ki ben yapmıyorum yani. Bu vücut da benim değil, bunu ben de yapmıyorum. Benim bütünümü yapamadığı, benim bir parçam da yapamaz. Demek ki hücre de yapmıyor. O zaman bunu yapan işte işin arka tarafındaki o başka bir zat yani. O zaman bende ne var? Bende hiçbir şey yok. Bir meyiller var hani istek, irade ve tabanını oluşturan meyiller var. Onun haricinde bende bir şey yok. Bu mülk Allah'ın yani. Bunu gördüğüm zaman kendi benliğini terk edip kainata baktığı zaman o zaman bağıştan gelen bir meyveyi, bir elmayı da Cenab-ı Hakk'a doğru verme yolu açılıyor. Ağaca değil de Cenab-ı Hakk'a.
Hiç ender, hiç ender, bütün mevcuda birden istemiyor.
Yani.
Tamam işte. Hiç ender, hiç ender aslında.
Noktayı koydu.
Kişiliğini bilmek çok önemli.
Evet abi.
Derlerim de çıktın mı o en önemli.
O zaman bütün sistem çöküyor.
İsmi Azam hiçliğe tecelli eder. Nadir abi. İsmi Azam mı? İsmi Azam'ın demeyin hiçliğini bilmek.
Bunlar ismi Azam'la bilinir ancak.
İsmi Azam hiçliğe tecelli eder. Hiçliğini bilince ismi Azam
gözüküyor. Cüziyetten külliyete geçmeyi Cenab-ı Hak'tan istemek lazım. İsrarla. Cüziyetten sıyrılmak lazım.
Dua yetsiz yüzünün adı abi.
Nihayetsin misal edebiliyorsan.
Tabi o tek, aynen. Böyle her an herkese tecelli ediyor.
Yani kalbin ruhu ve derecelerden çıkmakla mı oluyor nadir abi o?
Evet, evet. Kalbe bu şeye verilmiş yani. İmbisat etmesi verilmiş. Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Zaten büyük onu bizim her şeyi verdiği de onun altında. Bir daha hiçbir şey yok. Sıfır elde var, sıfır. Ondan her şey.
Ehadiyet her an evet. Tecellisi var. Biz bunu engelliyoruz yani. Aslında bizim yapmamız gereken reşa olmak. Yani şeffafiyet. Kendine bir şey bulandırmamak. Çünkü zaten tecelli görüyor. Senin yapman gereken bir şey yok aslında. Sadece o reşaciyetini yakalamak. Tecellütler.
Bunun için Cenab-ı Hakk'a demiş. Ben yarattığım halimler sığmadım. Beni sevmediği kader sığdım. Hadisi.
Burada bitirelim abi.
Evet.
Allah razı olsun. Allah razı olsun.
Allah razı olsun.